bu eser Altı Nokta Körlere Hizmet Vakfı Kütüphanesince seslendirilmiş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Körler Kütüphanesi tarafından Deyze sesli kitaba dönüştürülmüştür. İlgili telif hakkı yasası gereği körlerin dışında kullanımı yasaktır.
Satranç, Stefan Zweig, Can Yayınları, 4. Basım, Nisan 1998. Altı Nokta Kayıt Stüdyosu'nda seslendirilmiştir. Okuyan Nilüfer Gültekin. New York'tan Buenos Aires'e giden bir yolcu gemisinde yolcular arasında bulunan bir milyoner, dünya satranç şampiyonu Mirko Dzentovic'e ücreti karşılığında bir parti satranç oynamayı teklif eder. İkisinin oyununu izleyen Avusturyalı bir göçmen, Doktor B, oyun sırasında kendini tutamayıp onlara karışınca şampiyonla karşılaşması önerilir kendisine. Gestapo tarafından bir otel odasına kapatılan ve uzunca bir süreyi bu odada tek başına ve oyalanacak hiçbir şeyi olmadan geçiren, yalnızca sorgulama için odadan çıkarılan Doktor B, bir gün rastlantıyla eline geçirdiği bir satranç kitabı sayesinde bu oyunun inceliklerini öğrenmiştir. Satranç tahtası ve taşları olmamasına rağmen önce ekmekten yaptığı satranç taşlarıyla sonra da tümüyle zihninden oynayarak kuramsal bir satranç ustası olup çıkar. Ancak bu tutkusu yüzünden sinir krizine, beyin ateşine yakalanır. Tedavi olur, arkasından da serbest bırakılır. 20 yıldır eline satranç taşı almamış olsa da Doktor B, gemide satranç şampiyonuyla oynadığı oyunu inanılmaz bir biçimde kazanır. Kendini olayın heyecanına kaptırarak maçın rövanşını oynamayı isteyince şaşırtıcı bir son bekler onu. Stefan Zweig'in büyük bir ustalıkla kaleme aldığı kısa ama yoğun romanı Satranç, gerilimli kurgusu, kahramanın ruhsal gelgitlerinin incelikle işlendiği dokusuyla bir solukta okunuyor. Gece yarısı New York'tan kalkıp Buenos Aires'e gidecek olan büyük yolcu vapurunda son saatin alışılmış telaşı ve koşuşturması yaşanıyordu. Karadakiler arkadaşlıklarını geçirmek için itişip kakışıyor, eğik kasketli telgrafçı çocuklar bir takım adlar bağırarak yolcu salonlarında oradan oraya koşuşturuyor, bavullar ve çiçekler sürüklenerek vapura yükleniyor, orkestra güvertede durup dinlenmeden çalarken çocuklar merdivenlerde merakla bir aşağı bir yukarı koşuşuyorlardı. Bu kargaşanın biraz ötesinde, gezinti güvertesinde bir tanıdıkla laflıyordum ki, yanı başımızda iki ya da üç kez keskin bir flaş patladı. Tam kalkıştan önce gazeteciler ünlü birini soru yağmuruna tutuyor ve fotoğraflarını çekiyordu anlaşılan. Arkadaşım o tarafa bakıp gülümsedi. Ender bulunan bir kuş düşmüş ağlarına, Dzentovic. Bu açıklamanın üzerine ona anlamaz gözlerle bakmış olmalıyım ki ekledi. Mirko Dzentovic, dünya satranç şampiyonu. Turnuva oyunlarıyla doğudan batıya bütün Amerika'yı bucak bucak dolaştı. Şimdi de yeni zaferler kazanmak için Arjantin'e gidiyor. Bu genç dünya şampiyonunu ve hatta ışık hızıyla yükselmesiyle ilgili bazı ayrıntıları bile anımsadım o an. Benden daha dikkatli bir gazete okuyucusu olan arkadaşım bu ayrıntıları tamamlayan bir sürü gülünç hikaye biliyordu adamla ilgili. Bir yıl kadar önce beklenmedik bir çıkış yapan Dzentovic'in adı Alcekin, Casablanca, Tartakover, Lasker, Bogoljubov gibi en saygın ustalarla birlikte anılır olmuştu. 1922'de New York'taki satranç turnuvasında ortaya çıkan 7 yaşındaki mucize çocuk Rizentchevski'den bu yana adı sana duyulmamış birinin anlı şanlı satranç loncasına girişi hiç bu kadar geniş yankı uyandırmamıştı. Çünkü Dzentovic'in zihinsel özellikleri böyle göz kamaştırıcı bir yükselmenin ipuçlarını kesinlikle vermemişti. Çok geçmeden bir söylenti yayıldı. Bu satranç şampiyonu özel yaşamında herhangi bir konuşma sırasında bir tümceyi dil bilgisi yanlışı olmadan kuramıyordu. Ve kızgın meslektaşlarından birinin öfkeli bir alayla söylediğine göre her alanda evrensel bir kültürsüzlük içindeydi. Yoksul bir Slav tuna gemicisi olan babasının ufacık kayığını bir gece bir tahıl gemisi ezdi. O sapa bölgenin papazı da o zamanlar 12 yaşında olan Mirko'ya acıyıp babasının ölümünden sonra onun bakımını üstlendi. İyi yürekli papaz canla başla uğraşıp ağzını bıçak açmayan, anlama güçlüğü çeken çocuğa köy okulunda öğrenemediği şeyleri evde özel dersler vererek öğretim açığını kapatmaya çalıştı. Ama çabaları sonuçsuz kaldı. Mirko kendisine 100 kez anlatılan harfleri hala boş boş bakıyordu. Ağır ağır işleyen beyninde en basit ders konularıyla bile uğraşacak güç yoktu. 14 yaşındayken bile hesap yapması gerektiğinde parmaklarından yardım alıyordu. Ve bir kitap ya da gazete okumak yetişme çağındaki bu çocuk için daha da çok çaba gerektiriyordu. Bu konuda Mirko'nun isteksiz ya da dik kafalı olduğu kesinlikle söylenemezdi. Ondan rica edilenleri karşı çıkmadan yapıyordu. Su getiriyor, odun kırıyor, tarlada çalışıyor, mutfağı temizliyor ve insanları çileden çıkaran bir yavaşlıkla da olsa verilen her görevi yerine getiriyordu. Güvenilir bir çocuktu. Ama bu tuhaf olan da iyi yürekli papazın canını en çok sıkan şey ilgisizliğiydi. Özel bir çağrı almadan hiçbir şey yapmazdı, hiçbir zaman soru sormazdı, başka olanlarla oynamaz ve bir şey ona açık bir dille buyurulmadığı sürece kendiliğinden bir uğraş aramazdı. Mirko ev işlerini bitirir bitirmez çayırdaki koyunlar gibi boş boş bakarak odada kıpırdamadan oturur, çevresinde olanlara en ufak bir ilgi bile göstermezdi. Papaz akşamları uzun çiftçi piposunu tüttürerek her zamanki gibi jandarma çavuşuyla üçer satranç oynarken sarı kafalı oğlan hiç ses çıkarmadan yanlarına çömelir ve ağırlaşmış göz kapaklarının altından uyku akan ve kayıtsız gözlerle kareli tahtaya bakardı. Bir kış akşamı iki kafadar günlük oyunlarına dalmışken köyün ana yolundan bu yana hızla yaklaşan bir kızağın küçük çanları duyuldu. Kasketi karla kaplı bir çiftçi telaşla içeri daldı. Yaşlı annesi ölüm döşeğindeymiş. Papaz da ona son ayinini yapmak için hemen gelmeliymiş. Papaz hiç duraksamadan onu izledi. Birasını da bitirmemiş olan jandarma çavuşu onları uğurlarken yeni bir pipo yaktı ve uzun konçlu ağır çizmelerini giymeye hazırlanırken Mirko'nun bakışlarının oyuna başlamış satranç tahtasına nasıl dikildiğini ayrımsadı. "Ne o? Oyunu tamamlamak mı istiyorsun?" dedi alaycı bir sesle. Uykulu çocuğun tahtadaki tek bir taşı bile doğru oynamayı beceremeyeceğinden son derece emindi. Oğlan çekinerek ona baktı, sonra başını salladı ve papazın yerine oturdu. 14 hamleden sonra jandarma çavuşu mat olmuştu ve yenilgisinin yanlışlıkla yaptığı dikkatsiz bir hamleden kaynaklanmadığını itiraf etmek zorunda kaldı. İkinci el de birinciden farklı olmadı. "Vay canına!" dedi şaşkınlıkla bağırdı papaz geri döndüğünde. 2000 yıl önce benzer bir mucizenin gerçekleştiğini, bir dilsizin birdenbire bilgelik dilini bulduğunu anlattı pek İncil okumayan jandarma çavuşuna. İlerlemiş saate karşın papaz okuma yazma bilmeyen öğrencisine iki el oyun için meydan okumaktan kendini alamadı. Mirko onu da rahatlıkla yendi. Ağır ağır düşünüp taşınarak kararlı bir biçimde oynuyordu. Geniş alnını tahtadan bir kez bile kaldırmadı. Ama karşı konulmaz bir kesinlik vardı oyununda. İleriki günlerde ne jandarma çavuşu ne de papaz ona karşı bir el bile kazanmayı başaramadılar. Öğrencisinin normalde yaşadığı zeka geriliğini herkesten daha iyi bilecek durumda olan papaz, bu tek yanlı tuhaf yeteneğin daha çetin bir sınava ne kadar dayanabileceğini ciddi olarak merak etmeye başladı. Mirko'ya biraz olsun çeki düzen vermek için saman sarısı fırça gibi saçlarını köy berberinde kestirdikten sonra kızağına bindirip küçük komşu kente götürdü onu. Ana meydandaki kafenin bir köşesinde tutkulu satranç oyuncularının toplandığını biliyordu. Kendisi onlar kadar deneyimli değildi. Papaz üzerine koyun kürkü, ayaklarına uzun konçlu çizmeler giymiş 15 yaşındaki saman sarısı saçlı, kırmızı yanaklı oğlanı kafeden içeri iterek soktuğunda oturan toplulukta en ufak bir şaşkınlık bile uyanmadı. Çocuk satranç masalarından birine çağrılana kadar ürkek ürkek yere bakarak bir köşede dikildi. Mirko iyi yürekli papazdan Sicilya açılışı denen şeyi öğrenmediği için ilk elde yenildi. İkinci elde en iyi oyuncuyla beraber kaldı. Üçüncü ve dördüncü elden başlayarak hepsini birer birer yendi. Küçük bir Slav taşra kentinde heyecan uyandıran şeyler çok ender olur. Bu nedenle bu köylü şampiyonun ortaya çıkışı orada toplanmış ileri gelenlerin gözünde hemen bir sansasyona dönüştü. Mucize çocuğun ertesi güne kadar kesinlikle kentte kalması gerektiğine oy birliğiyle karar verildi. Böylece satranç kulübünün öteki üyeleri bir araya toplanabilecekti ve özellikle hasta bir satranç tutkunu olan yaşlı Kont Sims için sarayına haber ulaştırılabilecekti. Yepyeni bir övünçle öğrencisine bakan ama onun bu yeteneğini keşfetmekten duyduğu sevince karşın görevi gereği yönetmesi beklenen pazar ayinini kaçırmak istemeyen papaz yeni bir deneme için Mirko'yu orada bırakabileceğini söyledi. Genç Cizentovic satranç topluluğunun hesabına otele yerleştirildi. Ve o akşam ilk kez bir klozet gördü. Ertesi pazar günü öğleden sonra satranç salonu tıklım tıklım doluydu. 4 saat kıpırdamadan satranç tahtasının önünde oturan Mirko, tek sözcük etmeden ve başını bile kaldırmadan oyuncuları birbiri ardına yendi. En sonunda eş zamanlı bir oyun oynanması önerildi. Eş zamanlı bir oyunda tek başına farklı oyuncularla karşılaşması gerektiğini bu cahilin kafasına sokabilmek biraz zaman aldı. Ama Mirko bu göreneği kavrar kavramaz çabucak işe koyuldu. Ağır, gıcırdayan ayakkabılarıyla yavaşça masa masa dolaştı ve en sonunda 8 elden 7'sini kazandı. Böylece büyük tartışmalar başladı. Bu yeni şampiyon gerçek anlamda kentli olmamasına karşın kentin yerel övüncü birden alevlendi. Harita üzerindeki varlığını şimdiye dek pek kimsenin ayrımsamadığı küçük kent belki de ilk kez ünlü bir adamı dünyaya kazandırma onuruna ulaşabilecekti. Normalde yalnızca garnizon kabaresi için şantözler ve kadın şarkıcılar ayarlayan Koller adında bir menajer, bir yıllık parasal yardım sağlanırsa Viyana'da tanıdığı büyük bir ustanın genç adama satranç sanatını öğretmesini sağlayabileceğini söyledi. Her gün satranç oynadığı 60 yıl boyunca bu kadar kayda değer bir rakiple hiç karşılaşmamış olan Kont Simsic gerekli parayı hemen karşıladı. O gün gemici oğlunun şaşırtıcı yükselişi başladı. 6 ay içinde Mirko satranç tekniğinin bütün sırlarını kavradı. Bununla birlikte sonraları uzman çevrelerde çokça gözlenen ve alay edilen tuhaf bir yetersizliği vardı. Şöyle ki Czentovic tek bir satranç oyununu bile ezbere ya da uzmanların dediği gibi kör oynamayı bir türlü beceremiyordu. Savaş meydanını imgelemenin sınırsız alanına yerleştirme yeteneğinden tümüyle yoksundu. 64 kareli ve 32 taşlı siyah beyaz tahta her zaman elle dokunulur biçimde önünde olmalıydı. Ünü dünyaya yayıldıktan sonra bile katlanabilir bir cep satranç tahtasının yanından hiç ayırmadı. Böylece usta işi bir oyunun tekrar üzerinden geçmek ya da kendi kendine güç bir durumu çözmek istediği zaman konumu gözlerinin önünde oluşturabiliyordu. Bu önemsiz gibi görünen eksiklik onun düş gücünün yetersiz olduğunu gösteriyordu ve yakın çevrelerde ateşli tartışmalara yol açıyordu. Tıpkı müzisyenler arasındaki olağanüstü bir virtüözün ya da şefin notalara bakmadan çalmayı ya da orkestrayı yönetmeyi becerememesi gibi. Ama bu tuhaf özellik Mirko'nun şaşırtıcı yükselişini kesinlikle yavaşlatmadı. Daha 17 yaşındayken bir düzine satranç ödülü kazanmıştı bile. 18'inde Macaristan şampiyonu oldu. En sonunda 20'sinde dünya şampiyonluğunu ele geçirdi. Zeka düzeyi, düş gücü ve ataklık açısından her biri ondan kat kat üstün olan en soğukkanlı şampiyonlar bile onun kaya gibi dayanıklı aklı karşısında pes ediyorlardı. Tıpkı Hantal Kutusov karşısındaki Napolyon ve Phoebus Contator karşısındaki Hannibal gibi. Livius'un yazdığına göre Phoebus'un çocukluğunda da buna benzer dikkat çekici hantallık ve zeka yerli belirtileri göstermiş. Böylece akıl yönünden üstün birbirinden değişik insanları, filozofları, matematikçileri, hesap yapan, imgelemini kullanan ve çoğunlukla yaratıcı olan kişileri bir araya toplayan satranç ustaları galerisine ilk kez tinsel dünyanın tümüyle dışındaki biri girdi. En yırtık gazetecinin bile ağzından kamuoyuna ilginç gelebilecek tek sözcük almayı başaramadığı ağırkanlı, ağzını bıçak açmayan bir köylü çocuğu. Czentovic gazetelerden esirgediği süslü cümleleri kendisiyle ilgili anekdotlar doğmasına meydan vererek kısa zamanda bol bol telafi etti. Çünkü tartışmasız usta olduğu için satranç tahtasının başından kalktığı an korunmasız Czentovic tuhaf ve neredeyse gülünç bir görünüme bürünüyordu. Bayramlık siyah takım elbisesini, biraz küstah bir ince iğne iliştirilmiş albinili boyun başına ve özenle bakımı yapılmış parmaklarına karşın devinimleri ve tavırlarıyla köyde papazın odasına süpüren aynı özürlü köylü çocuğuydu. Uzman meslektaşlarının alaylı ve kızgın bakışları altında yeteneğini ve ününü akılsızca ve hiç utanmadan kabalıkla kullanıp dar görüşlü ve hatta bayağı bir açgözlülükle kazanabildiği kadar para kazanmaya çalışıyordu. Hep en ucuz otellerde kalarak kent kent dolaşıyordu. Ücreti karşılandığı sürece en döküntü kulüplerde bile oynuyordu. Sabun reklamlarında resmini kullandırtıyordu ve hatta üç tümceyi doğru yazmayı beceremediğini çok iyi bilen rakiplerinin alaylarını aldırmadan adını Satranç Felsefesi adlı bir kitap için sattı. Gerçekte bu kitabı kendi halinde Galicyalı bir öğrenci Paragöz Yayıncılar için yazmıştı. Bütün yontulmamış varlıklarda olduğu gibi onda da gülünç bir kendini beğenmişlik vardı. Dünya turnuvasındaki zaferinden beri kendini dünyanın en önemli adamı olarak görüyordu. Ve bütün bu zeki, akıllı, göz kamaştırıcı konuşmacıları ve yazarları kendi alanlarında yenmiş olduğunu, üstelik onlardan daha çok kazandığını bilmek, onun o eski güvensizliğini soğuk ve çoğunlukla, kabalıkla gözler önüne serilen bir gurura dönüştürdü. Arkadaşım bana Dizentovic'in çocuksu kendini beğenmişliğinden birkaç klasik örnek verdikten sonra, ''Ama böyle hızla gelen bir ün, böyle boş bir kafayı nasıl sersemletmez ki?'' diye bağladı sözü. 21 yaşındaki Banatlı bir köylü çocuğu, birdenbire bir tahta üzerinde birkaç taşı oynatmakla, bütün köyünün odun keserek ve en ağır işleri yaparak bir yılda kazandığından daha fazlasını bir haftada kazanırsa, kendini beğenmişlik hastalığına nasıl kapılmaz? İşte o zaman bir Rembrandt, bir Beethoven, bir Dante, bir Napolyon hakkında en ufak bir fikri olmayan birinin kendini büyük bir insan sanması aslında o kadar kolaydır ki. Bu çocuk duvarlarla çevrilmiş beyninin içinde yalnızca tek bir şeyi biliyor. Aylardır tek bir satranç oyununu kaybetmediğini ve dünyamızda satranç ve para dışında başka değerler de bulunduğundan haberi olmamasından ötürü kendisinden etkilenmesi için her türlü nedeni var. Arkadaşımın bu anlattıkları özel merakımı uyandırdı. Sabit fikirli, kafasına tek bir düşünceye takmış her türlü insan yaşamım boyunca beni çekmiştir. Çünkü bir insan kendini ne kadar sınırlarsa öte yandan sonsuza o kadar yakın olur. İşte böyle görünüşte dünyadan kopuk yaşayanlar özel yapıları içinde karınca gibi dünyanın tuhaf ve eşi benzeri olmayan bir maketini kurarlar. Böylece aklı tek bir şeye çalışan bu özel örneği Rio'ya kadarki 12 günlük yolculuk boyunca daha yakından inceleme amacımı gizlemedim. Bununla birlikte arkadaşım pek şansınız olmaz diye uyardı beni. Bildiğim kadarıyla Dizentovic'den en ufak bir psikolojik bilgi koparmayı kimse başaramadı. Bu kurnaz köylünün derinde yatan yetersizliğinin arkasında açık vermeme akıllılığı gizleniyor. Uyguladığı yöntem de küçük meyhanelerde arayıp bulduğu, kendi çevresinden köylüler dışında herkesle konuşmaktan kaçınmak. Yakınında kültürlü bir insan hissettiğinde kabuğuna çekiliyor. Böylece hiç kimse ondan aptalca bir söz duymuş ya da kültürsüzlüğünün sınırsız derinliğini keşfetmiş olmakla övünemiyor. Arkadaşım gerçekten haklı çıktı. Yolculuğun ilk günlerinde kaba bir sırnaşıklık yapmadan Dizentovic'e yanaşmanın tümüyle olanaksız olduğu ortaya çıktı. Sırnaşık davranmak da benim tarzım değildi. Gerçi bazen gezinti güvertesinde dolaştığı olurdu ama hep gururla ellerini arkasında kavuştururdu. O ünlü resmindeki Napolyon gibi ayrıca güverte turunu her zaman öyle aceleyle ve paldır küldür tamamlardı ki onunla konuşabilmek için peşinden koşturmak gerekirdi. Öte yandan yolcu salonlarında, barda, sigara salonunda hiç boy göstermezdi. Kamarottan edindiğim güvenilir bilgiye göre günün büyük bölümünü kamerasında geçirip dev gibi bir satranç tahtasında alıştırma yapıyor ya da çeşitli hamlelerin üzerinden geçiyormuş. 3 gün sonra gerçekten kızmaya başladım ama onun savunma yöntemi benim ona yaklaşma isteğimden daha etkiliydi. Yaşamım boyunca bir satranç ustasıyla tanışma fırsatım hiç olmamıştı ve şimdi böyle bir insanı gözümde canlandırmak için ne kadar çok uğraşırsam, bütün bir yaşam boyu yalnızca 64 siyah beyaz karenin çevresinde dönen bir beyin eğilimi bana o kadar akıl almaz geliyordu. Gerçi kendi deneyimlerimden kralların oyununun gizemli çekiciliğini biliyordum. İnsanoğlunun düşünüp bulduğu oyunlar arasında rastlantının her türlü despotluğuna karşı koyan ve zafer kupalarını yalnızca akla ya da daha çok tinsel yeteneğin birli bir biçimine veren tek oyun. Ama satrancı oyun demekle haksız bir kısıtlama yapmış olmuyor mu insan? Satranç aynı zamanda bir bilim, bir sanat değil mi? Yerle gök arasında süzülen Muhammed'in tabutu gibi bu iki kategori arasında gidip gelmiyor mu? Bütün karşıt çiftlerin bir kerelik bileşimi değil mi? Hem çok eski hem de yepyeni, düzeneği hem mekanik hem de düş gücüne bağlı, hem sabit geometrik bir alanda sınırlı hem de bileşimleri sınırsız, hem sürekli gelişen hem de kısır, hiçbir şeye götürmeyen bir düşünme, hiçbir şeyi hesaplamayan bir matematik, yapıtları olmayan bir sanat, maddesi olmayan bir mimari. Bununla birlikte varlığıyla bütün kitap ve yapıtlardan daha dayanıklı olduğu su götürmez. Bütün halklara ve bütün zamanlara ait olan tek oyun, can sıkıntısını öldürmesi, zihni açması, ruhu canlandırması için hangi tanrının onu yeryüzüne gönderdiğini kimse bilmez. başlangıcı ve sonu nerededir? Her çocuk onun temel kurallarını öğrenebilir. Her acemi onda şansını dener. Ama yine de bu değişmez dar karenin içinde özel ustalar yaratır satranç. Öteki insanların hiçbiriyle karşılaştırılamaz bunlar. Yalnızca satranca yönelik bir yeteneği olan insanlar, görüş, sabır ve tekniğin tıpkı matematikçiler, şairler ve müzisyenlerdeki gibi belirli bir oranda ama farklı katman ve bağlamlarda etkin olduğu özgül dahiler. Fizyogonomiye duyulan tutkunun ilk zamanlarında Gal gibi biri böyle satranç ustalarının beyinlerini yararak bu satranç dehalarının beyninde bu insanın yeni bir gri kütlesi içinde özel bir kıvrım olup olmadığını, başka beyinlerdekine oranla daha gelişmiş bir satranç kası ya da satranç yumrusu bulunup bulunmadığını araştırmıştır belki de. Bu özgül dehanın 52 kiloluk içi boş bir kayanın içindeki tek bir altın filizi gibi kesin bir akıl tembelliğinin içine sızmışa benzediği bir Cizentovic örneği böyle bir fizyogonomiciye nasıl da çekici gelirdi? Böyle olağanüstü, dahice bir oyunun ister istemez göreceli ustalar yaratacağı gerçeğini uzun zaman önce anlamıştım. Ama dünyayı yalnızca siyah ile beyaz arasındaki dar yola indirgeyen, 32 taşı bir oraya, bir buraya, bir ileri, bir geri oynatarak hayatının zaferini kazanmaya çalışan kıvrak zekalı bir insanın yaşamını kafada canlandırmak ne kadar güç, ne kadar olanaksızdı. Bu insanın yeni bir oyuna başlarken piyade yerine atı yelmesi olay yaratır ve bir satranç kitabının ufacık bir köşesinde adının geçmesiyle ölümsüzlüğe ulaşmasını sağlar. Bu insan, bu akıl insanı, aklını kaçırmadan 10, 20, 30, 40 yıl boyunca bütün düşünme gücünü tekrar tekrar aynı gülünç amaca yöneltir. Bir tahtanın üzerinde tahta bir şahı köşeye sıkıştırmak. İşte şimdi böyle bir olay adam, böyle tuhaf bir dahi ya da böyle şaşırtıcı bir deli ilk kez bu kadar yakınımdaydı. Aynı gemide 6 kamera ötemdeydi. Ve akılla ilgili şeylere karşı merakı her zaman bir çeşit tutkuya dönüşen zavallı ben, ona yaklaşmayı bir türlü beceremiyordum. En kaçık numaraları düşünmeye başladım. Önemli bir gazete için onunla söyleşi yapmak istediğim yalanını uydurarak gururunu okşamak ya da ona İskoçya'da karlı bir turnuva önererek açgözlülüğünden yararlanmak. Ama yaban horozunu tuzağına düşürmek için avcının başvurduğu en güvenilir yöntemin onun çiftleşme ötüşünü taklit etmek olduğu geldi aklıma en sonunda. Bir satranç şampiyonunun dikkatini çekmek için insanın kendisinin satranç oynamasından daha etkili ne olabilirdi ki? Ancak ben yaşamım boyunca hiçbir zaman ciddi bir satranç sanatçısı olmadım. Bunun basit bir nedeni var çünkü satrançla her zaman öylesine ve yalnızca eğlenmek için ilgilenirdim. Bir saat tahtanın önünde oturursam kesinlikle kendimi zorlamak için değil, tam tersine üzerimdeki gerginlikten kurtulmak için yaparım bunu. Ötekiler, gerçek satranç oyuncuları satrancı ciddiye alırken ben sözcüğün tam anlamıyla satranç oynarım. Tıpkı aşk gibi satranç içinde bir eş gereklidir ve güvertede bizim dışımızda satranç meraklıları olup olmadığını daha bilmiyordum. Onları deliklerinden çıkarmak için sigara salonunda basit bir tuzak kurdum. Benden daha kötü oynamasına karşın karımla birlikte tiyatro oynar gibi bir satranç tahtasının başına oturduk. Gerçekten de daha 6 hamle yapmamıştık ki oradan geçen biri durdu, bir ikincisi izlemek için izin istedi. Benimle bir el oynamak istemesi beklenen eşte en sonunda ortaya çıktı. Adı McConnor'dı ve İskoç bir yol mühendisiydi. Söylediğine göre Kaliforniya'daki petrol kuyularından büyük bir servet kazanmıştı. Sert, neredeyse köşeli çene kemiği, iri dişleri olan güçlü kuvvetli bir adamdı. Yüzünün koyu kırmızı rengini, en azından bir bölümünü bol miktarda viskiye borçluydu herhalde. Göze çarpan geniş, neredeyse atletik omuzları ne yazık ki oyun sırasında da göze batıyordu. Çünkü bu Bay McConnor, en önemsiz oyunda bile yenilmeyi kişiliklerine yapılmış bir hakaret olarak gören o kendinden emin, başarılı insanlardandı. Yaşamda önüne çıkanı devirerek yol almaya alışmış ve somut başarıdan şımarmış, kendi kendine mimarı bu iri yarı adam, üstün olduğu düşüncesine kendini öyle kaptırmıştı ki, ona karşı koyulmasını kendisine karşı haksız bir ayaklanma ve neredeyse hakaret olarak algılıyordu. İlk eli kaybedince öfkelendi. Uzun uzadıya ve sert bir tavırla bunun yalnızca bir anlık bir dikkatsizlik yüzünden olduğunu açıklamaya başladı. üçüncü elde başarılı olmamasını yan salondaki gürültüye bağladı. Bir eli kaybeder kaybetmez hemen rövanş istiyordu. Başlangıçta bu hırs dolu öfke beni eğlendirdi. Sonuçta dünya şampiyonunu masamıza çekmek olan gerçek amacıma ulaşmak için yapmam gereken ufak bir şeydi yalnızca. Üçüncü gün amacıma ulaşmıştım. Daha doğrusu yarı yarıya ulaştım. Gezinti güvertesinde dolaşan Czentowicz pencereden bizi mi gözetledi, yoksa yalnızca rastlantısal olarak mı sigara salonunu varlığıyla şereflendirdi bilmiyorum. Öyle ya da böyle, biz acemilerin onun sanatını icra ettiğimizi görür görmez bir adım daha yaklaştı. Bu ölçülü uzaklıktan tahtamızı şöyle bir gözden geçirdi. McConnor hamle yapmak üzereydi ve bu tek hamle bile acemi çabalarımızı daha fazla izlemenin onun gibi bir usta için zaman kaybı olduğunu anlamasına yetmiş gibiydi.